10. Sadık ve Özge. Ayrım 12. Sayfa 111. 35 vahşi yırtıcıyla bir odadaymış gibi hiç kımıldamadan toplantıyı izledi Özge. Telefonu yanında değildi. Kağıt kalemi de yoktu. Hiç not alamadı ama kim kimdir öğrendi. Her şeye dikkat etti. Sistemi döndüren kölelerin algılarının nasıl yönetilmesi gerektiğine karar verenlerdi bunlar. Televizyonlardan halka sunulan yalanları icat edenler, kimin ünlü, kimin rezil olacağına, kime ödül verileceğine, kimin ipinin çekileceğine karar veren 35 kişi ve Sadık Murat Kolhan. Sadık'ın hakimiyetinin gördüğü ilk defa. Bu beyaz yakalı yağmacılar korktuğu tek kişiydi. Önünde eğildiği, konuşurken herkesin çıt çıkarmadan dikkatle dinlediği tek kişi. Onu küçümsemişti. O, bu sistemin en değerli kişilerinden biriydi. Tehlikenin ta kendisi. Don Kişot gibi hissetti kendini Özge. Değirmenlere karşı savaşan bir zavallı. Sadık Murat Kolhan'ın karşısında vızıldayıp duran bir sinek gibi. Ama bir sivrisinek öldürülebilirdi, bir devi. Aldığı bir ısırıkla taşıdığı bir virüs içine girebilir, Ebola gibi ciğerlerine ulaştığında onu içeriden çökertebilirdi. Tek bir virüs, Ebola. Bir virüs, sistemi tek bir hamlede çözebilirdi. Sistemin Ebola'sı olmak için neler neler verirdi. Ağzından çıkan her kelimenin Özge tarafından duyulduğunu bilerek konuştu Sadık. Ona kim olduğunu göstermek için almıştı onu buraya. Bugün etrafa dağıtılan darbenin sayıları ortaya sıkı karıştırmıştı. Bu pisliği temizlemek için başkanın kendisinden yardım istemesine yol açacak kadar etkili olmuştu. Özge'nin yarattığı kriz sistemde kendisine ihtiyaç doğurmuştu. İşine yaramıştı. Ama bunu paylaşamazdı. Onunla kızgın görünmek, onu aşağıya bu çukura çekmek için iyi bir yoldu. Yoksa o koltukta böyle kıpırtısızca nasıl oturtulabilirdi ki bu bir pumayı? Nasıl indirirdiniz bu kadar aşağıya? Üzerlerindeki pahalı kıyafetleri giyebilmek, kullandıkları arabalara binmek, lüks evlerde yaşayabilmek için ruhlarını satmış bu parazitlerin yanına diye düşünürken düşüncesini susturdu. Parazit demişti. Aynı Özge gibi kullanmıştı bu kelimeyi. Bu kız onu epey etkilemişti. Ona bakmamak için nasıl da kendini tuttuğunu fark etti. Burada milyonları yönetmektense onunla sokakta yürümeyi tercih ederdi. Toplantı bittiğinde Özge'nin kendi köşesinde beklediğini düşünerek sakince kalktı yerinden. Onun odadan çıkmasını ayakta saygıyla bekleyen kişilerin önünden geçti ve adım adım ilerledi. Özge'yi bir bakışla kaldırıp peşine takıp gidecek. Odaya varınca da gövde gösterisine devam edecekti. Ama Özge yoktu. Gitmişti. 11. Bilge Ali. Beni çok ama çok dikkatli dinlemenizi istiyorum dedi Bilge. Sofranın başına dikildiğinde. Yere kurulmuş sofrada yemeklerini yemeye hazırlanan Onur'un babası Zeki ve Leyla Hanım şaşkın kaldılar. Bilge doğrunun da yer sofrasına oturmuş, tepsiyi incelemekte olduğunu bir an fark etti. Ve dikkatini hayatında ilk defa yer sofrasında oturan doğrudan koparıp konuşmasına başladı. Ellerini kurulayan Ali'nin arkasına gelip dikildiğini hissetmeden. 1950'lerde bir grup psikiyatr bir odada toplandılar ve kendi deneyimlerinden yola çıkarak bir liste hazırladılar. Bu listeye mental bozuklukların teşhisi ve istatistiği el kitabı adını verdiler. O günden bugüne 6 farklı şekilde geliştirildi bu listeler ve bugün 973 sayfadan oluşan 374 akıl bozukluğunu listeleyen bu el kitabı haline geldi. Artık dünyada yaşayan herkesi bu listede kategorize edilmiş birçok bozuklukta sınıflandırabilirsiniz. Yani her gün gelişen ve deliliği tanımlayan bu listeyi öyle bir geliştirdiler ki kitabın içeriğine göre hepimiz hastayız. Klinik psikolojinin kutsal kitabıdır bu. Ama asıl konu bu değil. Anlatmak istediğim konu şu. Bugün bu kitaptaki sınıflandırmalara dikkate alarak 0-3 yaş arası çocuklara dair akıl bozukluğu teşhisi konulabilir. Peki nedir akıl bozukluğu? Bu kitabı yazanlara göre psikolojik bozukluklar beyindeki kimyasal dengesizlikten kaynaklanıyor. 1965 yılında bu kimyasal dengesizlik teorisini ortaya atan adam, Schildkraut, hiç çalışmasından beyninde düşüncenin oluşmasına, yani beyindeki elektrik akımının bir noktadan diğerine ulaşmasını sağlamakta kullanılan nörotransmitter adlı verilen bu küçük elektrik akımlarındaki aksamanın depresyona yol açtığını buluyor. Sonra aniden "Lütfen çatalı bırakın elinizden," dedi. Elindeki çatalla birazdan yemek yiyebileceğini sanan Zeki ve Leyla'ya. İkisi birden aynı anda çatallarını bırakarak, Bilge de onlara yakın olmak için çöktü dizlerinin üstüne ve varoluşunda anlaşılmak için çaba gösteren her duyarlılığıyla konuşmaya devam etti. Bu anlattıklarımı anlamanız çok ama çok önemli. Bir yere bağlayacağım ve o zaman anlayacaksınız neden bu kadar uzun konuştuğumu. Dinleyin, lütfen. Nörotransmitterlerdeki aksama depresyona neden oluyor. Yani beyinde kimyasal dengesizlik olabilir. Evet, peki beyindeki kimyasal dengesizlik ispatlanabilir mi? Kimyasal dengesizliği olan birini siz ispatlayabilir misiniz? Hayır, ispatlayamazsınız. Mesela serotonin dediğimiz nörotransmitter beynindeki mesajların bir noktadan diğerine aktarılmasına ve bu yüzden de düşüncenin oluşmasına yardım eder. Eğer serotonin seviyesinde azalma varsa, o zaman mesajlar bir noktadan diğerine kolaylıkla akmaz ve biz düşünemez, hatırlayamaz, hayal kuramaz oluruz. Ve kolaylıkla düşünemeyen insan depresyon, panik atak, heyecan krizleri gibi tuhaf duygulara kaybolabilir. Yani beynimiz, vücudu yönetmek için dizayn edilmiş beynimiz işini yapamaz hale gelir. Depresyon ilacı alıyorsunuz. Nedir depresyon? Hiç düşündünüz mü? Nedir? Bilge cevap bekledi ama karşındaki kendileriyle konuşulanın ne olduğunu anlamaya çalışan iki kişinin nasıl da kaybolduklarını fark etti. Dikleştiği dizleri üzerinde inip iyice yere oturdu. Anlaşılmaya ihtiyacı vardı. Onur'un iyileşmesi anne ve babasının anlamasıyla olacaktı. Devam etti. Size konulan teşhis tıp dünyasındaki diğer teşhisler kadar bilimsel değil. Sizde kimyasal dengesizlik olup olmadığının bilimsel hiçbir ispatı yok. Kimyasal dengesizlik teorisi üzerine kurulmuş bu kategorizasyon sayesinde, yani bu el kitabı sayesinde, bugün bir doktorun ofisine giren birine sadece şöyle bir bakıp ilaç vermesi yasal hale geldi. Her yıl 330 milyar dolar dev ilaç endüstrisinin büyümesi için daha çok depresyona, daha çok kimyasal dengesizliğe ihtiyaçları var. O 973 sayfanın içinde her birimize uyan, uydurulmuş bir bozukluk var. Emin olun. Bugün artık 0-3 yaş arasındaki çocuklara da teşhis konup hiperaktif deyip ilaç veriyorlar. Beyni gelişme döngüsünde olan bir canlıya beynindeki kimyasal dengeyi nasıl etkileyeceği kesinlikle bilinmeyen bir ilaç veriyorlar. Paslı, kocaman bir demiri kafatasının içine soksunlar daha iyi. Çocuğun zeka yaramazlığıyken o yaramazlığı bastırmak için ilaç veriyorlar. Daha da kötüsü, bugün piyasadaki ilaçların %75'i genel cerrahlar dahi reçetelendirebiliyor. Yani psikiyatr, psikofarmakoloji eğitimi almış bir psikolog olmalarına dahi gerek yok. İşte bu yüzden bugün 100 milyondan fazla kişi 2000'den fazla yan etkisi olan psikoterapik ilaç kullanıyor ve ayda 3000 kişi bu ilaçlar yüzünden ölüyor. Dünya 17 milyon çocuğa psikoterapik ilaç veriliyor. Gelişme çağında olan çocuklardan bahsediyoruz burada. Ve istatistikler olarak bunlardan 1000 tanesi kendini öldürecek. Prozac'ın intihar eğilimi yaptığını bilindiği halde depresyon ilacı olarak hala satılıyor. Bilge'nin kelimeleri durdu. Çünkü Leyla ve Zeki birbirlerine baktılar. Prozac kullanıyorlardı. Bilge iyice çöktü yere ve sofraya doğru eğilip son sözlerini söyledi. Ben demiyorum ki kimyasal dengesizlik diye bir şey yok ve ilaç tehlikelidir. Kullandığımız sudaki, diş macunundaki florür, yediğimiz domatesin kabuğundaki ilaçlanmayla bulaştırılmış zehirler yüzünden kimyasal dengemiz zaten bozuluyor. Maruz kaldığımız tüm bu zehirler, ki bunlara çocuklarımızı da yedirdiğimiz krakerlerden, çikolatalara, her yerde kullandığımız glutamat, asparat, sistan gibi beyin hücrelerinin öldürüldüğü ispatlanmış, onaylanmış, amino asitleri de ekleyin ve hesabı yapın. Depresyonda olmanız için özellikle dizayn edilmiş bir çevrenin içinde istatistiksel olarak bugüne kadar tek bir kişiyi bile iyileştirmediği kanıtlanmış bu antidepresanları psikoterapik ilaçları kullanarak daha da hasta hale getiriyorsunuz. Beyniniz çalışmayınca kontrol edilebilir oluyorsunuz. Anlamıyor musunuz? Size yedirdikleri, içirdikleri bu zehirlerle insanlığınızı, iradenizi öldürüyorlar. Ama acı çekiyoruz dedi Leyla, ağzından çıkan kelimeleri kontrol edemeyerek. Zeki karısına sarıldı. Paylaştıkları acıda sanki bir olmuşlardı. Çektiğiniz acının kaynağını sorgulayın. Kendinizi uyutmak yerine çaba gösterin. Size söz veriyorum, 2 yıl içinde her şey değişecek. Acıdan kaçmayın, odaklanın. Acı odaklandığınızda küçülürken ondan saklanmaya, görmezden gelmeye çalıştığınızda her tarafa yayılır, büyür. Sadece size değil, etrafınızdaki herkese bulaşır. Hayatınızı kaplar. Odaklanın ve anlayın. Acı anlaşıldığında huzura dönüşür. Kolay olmayacak ama vazgeçmediğinizde başaracaksınız. Sustuğunda kendine geldi Bilge. Karşısında birbirine sarılmış bu iki kişinin nasıl da saklanmak için büküldüklerini gördü. Geri çekildi. Çok ileri gitmişti. Anlaşılmak isteyen herkes gibi tüm kalbiyle konuşmuş ve korkutmuştu kendini dinleyenleri. O kadar anlaşılmaya odaklanmıştı ki doğruyu unutmuştu. Kafasını ona çevirdiğinde şok oldu. Doğru kendi başına daha önce hiç tadına dahi bakmadığı bir şey yiyordu. Patlıcan salatası. Bilge ne yapacağını bilemedi. Kendini mutlu hissetti ama içindeki adrenalin çok yüksekti. Kalktı, ellerimi yıkamalıyım dedi ve banyoya gitmek için döndüğünde dibinde dikilen Ali ile karşılaştı. Neydi bu adamların dibinde aniden dikilmesi? Ali kenara çekildi, yol verdi. Banyodan çıktığında kapının önünde Leyla bekliyordu. Tuvalete girmek istediğini düşünüp hemen yol verdi Bilge. Ama Leyla geçmedi. Tam tersi ona dönüp çok teşekkür ederim kızım dedi ve sıkıca sarıldı. İşte o zaman düşündü Bilge. Can Manay dışında kimse sarılmamıştı uzun süredir kendine. Sarılmak ne tuhaftı. Kollarını sardı Leyla'nın gövdesine ve huzurla bekledi. Zihninin derinliklerinde annesinin kendisine sarılmasını hatırladı. Bu sarılış ona doğruya bakmaya başladığı zamanlarda aferin demekti bu sarılış. Ödüllerin en büyüğü olmuştu Bilge için. Ve doğruya bakmaktan duyduğu mutluluğu da kaynağı haline gelmişti. Sevgiyle edilmiş bir motivasyondan daha kuvvetli hiçbir şey olamazdı. Özellikle de sevginin yokluğunu çeken biri için. Bilge, Leyla'nın sarılmayı bitirmesini bekledi. Leyla geriye çekilirken neredeyse ağlayacaktı. Yine teşekkür etti. Şimdi de tamamen Bilge'ye teslimdi. Bilge kadına iyice yaklaştı. Suratına eğildi. Söylediği her kelimeye yüklenerek konuştu. Buraya sana yardım etmeye geldim. Konu sen değilsin. Elini kadının omzuna koydu. Bu bir dokunuştan çok varlığını karşı tarafa hissettirme çabası gibiydi. Sakince tane tane. Şimdi kendine gel dedi. Sakın ağlayayım deme. Benim ağabeyimi gördün dışarıda. Bırak konuşmayı, yürüyemiyordu bile. Her şeyi tek tek sırasıyla ben öğrettim ona. Ve adım adım bir matematik dehasına dönüşmesine tanıklık ettim. Onun bulduğu bir sayı sayesinde büyük paralar bile kazandık. Kadın gözyaşlarıyla yutkundu, burnunu çekti. Ağlamayacaktı. Bilge devam etti. Otizmli bir beyin eşsizdir. Otizm bir eksiklik olarak algılanır. Çünkü çocuk zamanla diğer insanlar gibi iletişim kuramaz. Etrafındaki dünyayı anlayamaz. Ama fırsat verirseniz büyük bir yeteneği doğurabilecek bir eksikliktir bu. Yardım ederseniz bir şeyin eksikliği diğer bir şeyin fazlalığına dönüşebilir. Bilge kadının gözlerindeki canlanan ilgiyi gördü nihayet. Devam etti. Onur hiçbir zaman diğer insanlar gibi iletişim kuramayacak. Seyrettiğiniz aptal dizilerdeki saçma sapan şeylere gülmeyecek. Konuşması, sizi algılaması daima farklı olacak. Belki biraz gecikmeli olacak ama eğer ona bir şans verirseniz, emek verirseniz diğerlerin asla yapamayacağı bir şeyi başarabilir. Benim ağabeyim otizm teşhisi konulu yıllar oldu. Eksikliğine değil, yeteneğine odaklandığım için bugün bir matematik dehasıdır. Eksikliklerimize odaklanılıp inancımızı kaybedersek yeteneklerimizi asla var olamaz. Beslemek lazım. Eksikliği ne olursa olsun insanı beslemek lazım. Kolay değil ama başardığınızda, hayatınızda keyif aldığınız her şeyden daha keyifli, daha huzurlu olacaksınız. Onur'un hangi aşamada olduğunu bilmiyorum ama öğrenmem bir haftamı alır. Kademesini belirledikten sonra ilerlemek için plan yapıp uygulayacağız. Ve tek bir şeye ihtiyacımız var. Bilge sustu. Kadının yorgun, umutlanmaktan korkarcasına titreyen gözlerine baktı, bekledi. Leyla Bilge'nin konuşmaya devam etmeyeceğini 12 saniye sonra anladığında titrek bir sesle sordu. Nedir o? Bilge sakince cevap verdi. İlgi. Senin ilgin. Verebilecek misin bu ilgiyi oğluna? Kadın kafasını hızlıca istekle yılların ilgisizliğini silercesine sallarken Bilge açıkladı. İlgisizlik nereden kaynaklanmış olursa olsun otizm düzensizliğinin büyümesine neden olur. Bu düzensizliğin kademeleri vardır. Düzensizlik ilerledikçe o bedenin içinde yaşayan kişi, Onur, sanki kaybolur. Sadece doğru ilgiyle bu düzensizliğin artışını durdurabilir, hatta azaltabilirsin. Kadın tutamadı kendini ağlamamak için. Kendiyle savaşının sonunda yenilmişti. Ne umutlarla doğurmuştu Onur'u. Nasıl da coşmuşlardı erkek olduğunu gördüklerinde. Nasıl da gururlanmıştı. Sonra nasıl da boğulmuştu o gururun içerisinde. Onur'un farklılığını görmezden gelip dualara sarılmıştı. Yeterince dua ederse geçeceğine inanmıştı. Ama geçmemişti. Onur daha kötüye gitmiş. O gülen, kıkırdayan yavrusu resmen o bedende kaybolmuştu. Ağlamaları kısık çığlıklara dönüşmüştü. İki boklu büklüm oldu Leyla. Bilge ona dokunmadan sadece fısıldarken bir tek senin ilginin geri getirebilir onu. Plana uyacaksın ve asla yorulmayacaksın ve bir daha ağlamayacaksın. Kadının hıçkırıkları dindi ve sessizliğe verebileceği her cevaptan daha fazla anlattı çaresizliğini, yaşadığı vicdan azabını. Salondaki yer sofrasına döndüklerinde şokla kendine geldi Bilge. Şoktaydı. Doğru'nun kendine servis yapmasına, Ali'nin hazırladığı köfteleri itirazsız yemesine, Zeki ve Ali'yi taklit edip nar suyu içmesine, dikildiği yerde birkaç saniye donup kaldı. Ta ki Doğru ona bakana kadar. O bakışla toparlandı. Sofraya çöküp yemeğe daldı. Hayatında ilk defa yer sofrasındaydı. Hatta uzun süredir ilk defa bir sofradaydı. 12. Sadık. Yoktu Özge. Odasında yoktu. Binada hiçbir yerde yoktu. Masasına oturdu Sadık. Parmaklarını telefonun yanından masanın sert zeminine vururken güvenliği arayıp Özge'yi sordurmak için kendisiyle savaştı. Her böyle hissettiğinde aradığı adamını aradı. Emniyet müdürüydü adamı. Gerektiğinde gerekenin yapılması için aranırdı. Dinlenmesi gereken telefon, izlenmesi gereken insan, bilinmesi gereken ne varsa devletin kaynakları kendisine açıktı. Daha önce bu adamı Özge ile ilgili aramamak için kendisiyle epey savaşmıştı. Ama insan en çok da kendine yenilmiyor muydu? Konuşması kısa sürdü. Devletin tüm kaynakları Sadık Murat Kolhan'ın parmaklarının ucunda kullanılmayı bekliyordu. Özge'nin telefonları dinlenecek, her gittiği yer listelenecek, görüştüğü her kişi bilinecek, kiminle, nerede, ne kadar zaman harcadığı her akşam bir raporla bildirilecekti. Kaynakları olan her erkeğin merakını çeken, kadını bilmek için kullandığı basit yöntemlerdi bunlar. Kimisi telefonunu karıştırırdı, kimisi sorardı, kimisi arkadaşlarını sorgulardı. Sadık Murat Kolhan ise rapor çıkarttırırdı. Kaynakları geliştikçe cüreti de artıyordu insanın. Hak buluyordu kendinde. Kendine ait olmayan hakları bulmanın hakkıydı bu. 20 dakika içerisinde geldi ilk rapor. Binadan çıkmıştı Özge. Cep telefonunun üzerinden takibi alınmıştı. Yoldaydı. Varınca nereye gittiği bildirilecekti. Sadık bekleyecekti. Nesi vardı bu kızın? Telefonunu kırmak istedi Sadık. Elinde sıkarken ama sakince yerine bıraktı. Niye kaçıyordu? Niye normal insanlar gibi yaklaşmıyor? Niye diğer kadınlar gibi kapılmıyordu? Nesi vardı bu kızın? Gözlerinde görüyordu kendini çağıran o ilgiyi. O gözlerin içindeki yeşilin her tonunda hissediyordu kendisine duyulan merakı. Ama niye gelmiyordu Özge? Usandırıyordu. Bir türlü gelmiyordu. Toplantısının başlamak üzere olduğunu, bakanlıktan gelen misafirinin kendisini beklediğini bildirdi sekreteri. Ayağa kalktı Sadık. İçine çekildiği bu duygudan silkelendi. Yapacak çok işi vardı. Toplantıya gitmeliydi. Ama telefonunu aldı. Haber gelecekti. Özge acaba nereye gitmişti? Ayrım sonu.